Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri başladı. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, biliyorsunuz sağlıklı olmak için ne yapmalı diye soruyoruz haftanın başından beri. Bunun için bekliyoruz. Şu dakikadan itibaren telefonlarınızı program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı. Sağlıklı olmak için ne yapmalı diye soruyoruz. Programımızın sonuna kadar telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Biz o dinleyicimizin siz olmasını istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program süresince. Yine elektronik posta adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizi bulmanız ve oradan da haftanın ödüllü sorusu sağlıklı olmak için ne yapmalının cevabını verebilirsiniz. Ya da programımızda takip etmek istediğiniz ancak kaçırdığınız konular varsa, bölümler varsa yine bunları da Facebook'tan takip edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi Hayatın Sesleri devam ediyor müzikle.
Razıyım yıllar yılı çile çekmeye, razıyım dost elinden zehir içmeye, razıyım taşlı tozlu yollar tepmeye, razıyım Kerem gibi ben gözyaşı dökmeye. Gözlerim görüyorsa, ellerim tutuyorsa, aşkını yüreğime de duyabiliyorsam eğer.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Türkiye'de son dönemde sağlık turizminde yıldızı parlayan ülkelerden biri olması dolayısıyla bu konuyu konuşalım istedik Hayatın Sesleri'nde. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Sayın Enginer Birdal bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Merhaba, siz ve sizin nezdinizde tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hoş bulduk.
Teşekkür ederiz. Evet, sağlık turizminde bölgesinde potansiyeli yüksek, sağlıkla ilgili turist çeken ülkelerden bir tanesi Türkiye, az önce de söylediğim gibi. Şimdi dünya standartlarındaki sanıyorum donanımlı hastaneler, tecrübeli sağlık personeli, bekleme sürelerinin kısalığı ve cazip fiyatlar uluslararası hastaların çok tercih ettiği bir ülke konumuna getirdi Türkiye'yi. Gelinen noktada neredeyiz? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Evvela Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri yurt dışından büyük oranda dinledikleri için onlarla şunu paylaşmak istiyorum. Biz seyahatlerimizde görüyoruz. Onlar da artık şahit oluyorlar. Bugün Türkiye, dün Avrupa'da, Amerika'da özendiğimiz, gıpta ettiğimiz birçok şeyi daha iyisiyle Türkiye'de gerçekleştiriyor. Bu hizmetten evvela Türkiye'de yaşayanlar, sonra da tüm Türk vatandaşları rahatlıkla istifade edebilirler. Bunu hatırlatarak söze başlayalım. Onun sonrasında da evet, bugün ülkenizin sağlık hizmetleriyle gurur duyabilir ve yaşamış olduğunuz ülkedeki insanlara da rahatlıkla tavsiye edebilirsiniz. Çünkü Türkiye zaten kültürel olarak çok misafirperverliğiyle, deniz, kum ve güneşiyle dün herkesin bildiği bir yerdi. Ama bugün o insan kalitesinin üzerine
bir de sağlık
teknolojilerini katarak sağlık hizmetlerinde de Avrupa'nın, Amerika'nın birçok öndeki kurumlarıyla yarışır duruma gelmiş bulunuyor.
Evet, sadece bunlar değil, bunların yanı sıra Türkiye'yi çeken bir başka etken de var. Tabii ki o Anadolu'nun şifalı suları, termal kaynaklar açısından da çok zengin bir ülkeyiz. Bunlar da tabii ki o hasta turistleri Türkiye'ye çekebiliyor.
Şimdi tabii termalde Türkiye sayılı destinasyonlardan. Bunu dün de kullanıyorduk. Fakat bugün çeşitlendirerek, daha bir tıbbı da işin içine dahil ederek bu hizmeti sunuyor olmak ve bunun da ötesinde son 10 yıldır Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve diğer işte Türk Hava Yolları, hani dolaylı olarak efendime söyleyeyim Dışişleri Bakanlığı vesaire, bir bütün kamu, özel, üniversite, sivil toplum sağlıkla ilgili kafa kafaya verip bu hizmetin sunumunda daha başka neler yapabiliriz, hazır oluşluk anlamında birçok çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu anlamda tanıtımlar yeterince yapılabiliyor mu acaba?
Tabii ki şu anda Ekonomi Bakanlığı yurt dışında tanıtım için birçok teşvik ve destek veriyor. Bunun yanı sıra arama motorlarında kurumlarınızın tanıtımını yapmak üzere bir kısmını subvanse ediyor. Türk Hava Yolları aynı şekilde yurt dışından getireceğiniz hastalar için özel promosyonlar uyguluyor. Bütün bunların yanında tabii biz yurt içinde kalkınma ajansları, yine Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı kanalıyla yurt içinde sağlık turizmi hizmeti veren, sağlık turizmi hizmetine aracılık eden kurum ve kuruluşların desteklenmesine yönelik birçok katkı ve program gerçekleştiriyoruz. Buradan dünden farklı olan şu, evvela termal turizm dediniz. Termal turizmde sunumda yol alıyoruz daha çok. Yabancı turistin ürünü çeşitlendirmek, hani bugün önde gelen termal hizmeti veren ülkelerle yarışır duruma getirmek için tıbbı da işin içine dahil ederek termal turizmin artık dünyada kabul edilen alternatif tıp uygulamalarıyla birlikte ele alınıp yeniden yorumlanıp pazarlanması noktasında çalışmalar yapılıyor.
Evet. Peki Sağlık Bakanlığı'nın hedefleri nedir acaba bu konudaki? O hedeflere henüz ulaşılabildi mi?
Tabii Sağlık Bakanlığı önce kendi vatandaşının sağlık hizmetlerini en doğru, en düzgün, en mükemmel şekilde sunma gayreti içerisinde. Bu doğal olarak iyi bir ürün ürettiğinizde, hani tüm her şeyde olduğu gibi dikkati çekiyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı...
Tabii ki önce kendi vatandaşınıza yeteceksiniz. Ki değil mi?
Evet, şimdi işte tam da o noktada vatandaşın memnuniyeti için çalışıldı bugüne kadar. Bu yurt dışına sağlık hizmetlerinin ihracı da bakanlığın kendi bünyesinde vatandaşa sunmak istediği hizmetin bir ürünü aslında. Çünkü yapılan hastanenin kalitesi, verilen hizmetin kalitesi ve bu aradaki tüm donanım, ikame ürünler, tıbbi ürünler, medikal malzemeler. Türkiye sadece bugün itibarıyla dışarıdan sağlık turizmi anlamında hasta getirip tedavi etmek değil, sağlık hizmetlerine dönük her şeyi yapar duruma gelmiştir. 13 yılın sonucunda biz şu anda yurt dışına hastane kurabiliyoruz. Acil sağlık hizmetleri alanında danışmanlık hizmeti ihracı yapabiliyoruz. Bilişim hizmetleriyle ilgili aynı şekilde yurt dışına sağlık bilişimine dönük buradaki bilgi ve birikimlerimizi satabiliyoruz. Aynı zamanda biz hava ambulans, kara, deniz ve tüm bunların donanımına ilişkin çok ciddi bilgi birikim sahibi olduk. Aşılamadaki programlar, ilaç takip sistemleri, yani bir bütün olarak dünyanın ve ihtiyacı olan pazarların dikkatini çekiyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önde gelen kurumlar tarafından da tavsiye edilen, örnek gösterilen ülke konumuna yükselmiş bulunuyoruz.
Evet. Peki şimdi tedavi amaçlı gelen hastalar nerelere daha çok geliyorlar ve hangi sağlık tedavileri için geliyorlar, hangi amaçla? Tabii,
Türkiye, İstanbul, hani uçuştan dolayı evvela İstanbul biliyorsunuz bugün itibariyle birçok ülkeye 3 saatlik mesafeyle uçuşu gerçekleştirilebiliyor ve aktarmasız yapılabiliyor bu. Ondan dolayı da İstanbul şu anda sağlık turizminde, hani tıp turizminde diyelim.
Evet.
En çok İstanbul'a turist geliyor. Yine işte yine dünkü turizm merkezlerimizden olan Antalya'ya, Muğla'ya, Sakarya'ya, Ankara'ya ve yine bölgeye göre Güneydoğu'daki, hani bu Orta Doğu'daki hareketlilikle beraber birçok ilimizde sağlık turizmiyle ilgili başvurular gerçekleştiriliyor.
Peki hangi sağlık tedavileri için?
Tıp turizmi yani kapsamında söyleyecek olursak yine İstanbul başı çekiyor. Onun akabinde işte Antalya, Muğla, Sakarya, İzmir, Ankara.
Ne tür tedaviler için geliyorlar demek istedim?
Tüp bebek için müracaatlar oluyor. Ortopedi, organ nakli, efendim, onkoloji hastaları ve bunun dışında daha çok da sayısal olarak saç ekimi, kozmetik turizm, işte diş, estetik cerrahi gibi alanlarda çok ciddi ilgi görüyor. Bu kayda değer bir rakamlarla.
Evet. Peki daha çok Avrupa'dan mı geliyorlar acaba? Öyle bir
araştırma
yapıldı mı?
Var, evet. 2012 itibariyle böyle bir çalışma var. 2012 ile ilgili konuşursak eski Sovyet ülkesi Rusya'dan çok sayıda geliyor. Almanya'dan geliyor, Romanya'dan geliyor, Bulgaristan'dan geliyor, Orta Doğu'dan geliyor. Bu döneme ve duruma göre, branşa göre değişiklikler gösteriyor. İşte geçtiğimiz yıllarda Suriye'de, Libya'da iç karışıklıktan dolayı Libya'dan işte örnek olarak ortopedi için çok fazla müracaat olurken, işte saç ekimi, kozmetikle ilgili aşağı Avrupa, Orta Doğu'dan daha fazla talep olduğunu görüyoruz.
Evet. Peki Türkiye'yi tercih etmelerinin sebepleri konusunda hiç soruldu mu kendilerine? Böyle bir araştırma yapıldı mı?
Evet. Türkiye'yi tercih ediş sebebi bir, teknoloji olarak diğerlerini aratmıyor. İki, bekletmiyor. Yani bugün birçok Avrupa ülkesinde hasta tedavi olmak istediğinde 6 ay sonrasında gün alabilirken Türkiye'de bunu çok kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Bir, bundan dolayı. İki, ulaşım kolay. Üç, ekonomik sebeplerden dolayı Türkiye birçok ülkeden, aynı hizmeti veren birçok ülkeden daha uygun fiyatlı. Ve tabii bunun yanında işte Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, sosyo-kültürel sebepleri de tercihte öne çıkabiliyor.
Evet. Peki gelenlerin çoğunu kimler oluşturuyor? Örneğin yaşlılar mı, gençler mi, orta yaşlılar mı?
Evet. Şimdi bu şeyle ilgili olarak bir rakam vermek mümkün değil. Çünkü böyle bir araştırmaya ben henüz karşılaşmadım yaş bağlamında. Ülke, cinsiyet vesaire var. Ancak yaş olarak hangi yaş grubu daha fazla Türkiye'yi tercih ediyor?
Bununla cinsiyet olarak
yok.
Nedir? Kadınlar mı, erkekler mi daha fazla?
Şimdi kozmetikte özellikle hani şeyi bakınca kadınlar, işte saç ektirmede erkekler. Örnek olarak söylüyorum.
Evet. Peki şimdi bazı Avrupa ülkelerinde özel sağlık sigortaları var tabii ki. Bu özel sağlık sigortaları o hastaların tüm masraflarını karşılıyor. Böyle olunca da Türkiye'ye bu anlamda ilgi çok daha fazla oluyor herhalde.
Evet, Türkiye tabii sağlıktaki diğer gelişmelerin yanında sağlık hukuku alanında da ciddi adımlar attı. Bugün Türkiye'de bir tıbbi hatadan dolayı bir risk gerçekleşirse doktor buna karşı sigorta edilmiş durumda. Yani malpractice denilen sigorta uygulanıyor. Böyle olunca da daha emniyetli, daha güvenilir. Aynı şekilde hastanelerimizin akreditasyon sistemleri var. 40'a aşkın hastanemiz bugün itibariyle akredite olmuş durumda. Bu da uluslararası sigorta firmalarının ilgisini çekiyor ve böyle bir hastaneye hasta göndermekte tereddüt yaşamıyorlar. Buna bağlı olarak özel sigortalar Türkiye'yi tercih ettiklerinde bu hastanelerin akreditasyon sistemlerinin önemli bir katkısı oluyor. Dolayısıyla özel sigortalar Türkiye'deki hastanelere çok rahatlıkla hasta gönderebileceği gibi, burada dinleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim, sigortası olan herkes o sigorta poliçelerinin sınırları dahilinde Türkiye'de kendileri tedavi olup o ödemeyi sigortalarından talep edebilirler.
Evet, şu anda bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizi en çok bu kısmı ilgilendiriyor herhalde. Onlar da bu şekilde Türkiye'ye tedavi amaçlı gelebilirler.
Gelebilirler, çok rahat gelebilirler. Hem üstelik de iyi bir hizmet alır kendi ana dillerinde. Kaldı ki zaten sosyal güvence kapsamında da kendi vatandaşlarımız hizmet alabiliyorlar. Gittikleri ülkenin veya gittikleri ülkenin özel sigortalarından dolayı da Türkiye'de hizmet alabiliyorlar. Ne yaparlar? Hem ana vatanı ziyaret etmiş olacaklar, hem tatil yapmış olacaklar, hem de tedavilerini kendi dilleri, kendi kültürleri, kendi gelenekleriyle buluştukları hastane ortamlarında tedavilerini yaptırabilecekler.
Evet, hem de yakın çevrelerine sağlık konusundaki sağlık turizminde Türkiye'nin ne kadar ileride olduğunun tanıtımını da böylece yapabilirler.
Birebir görerek, yaşayarak öğrenecekler.
Evet. Sayın Enginer Birdal, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok çabuk süremizin sonuna geldik, değil mi?
Evet, bu kadar çabuk biteceğini düşünmemiştim. Ben çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Vesilenize, bizi dinleyenlere saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Türkiye Sağlık Turizm Derneği çalışanları ve yönetim kurulu başkanı olarak.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Sayın Enginer Birdal'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri'ni de yine müziğe dönüyoruz.
Dallar kiraz, hava sıcak, yaz canım. Dal dal kiraz, aklımda dudakların. Özlemişim, gel yanıma, gel biraz. Bu ayrılık bitsin, bu yaz, gel canım. Özlemişim, gel yanıma, gel biraz. Bu ayrılık bitsin, bu yaz, gel canım. Takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna, sensiz bu yaz olmaz canım. Dallar kiraz, hava sıcak, yaz canım. Kırmızı top, güneş, ateşler gibi. Koşmuşum, yorulmuşum, susamışım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Koşmuşum, yorulmuşum, susamışım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna, sensiz bu yaz olmaz canım. Dallar kiraz, hava sıcak, yaz canım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Özlemişim, gel yanıma, gel biraz. Bu ayrılık bitsin, bu yaz, gel canım. Özlemişim, gel yanıma, gel biraz. Bu ayrılık bitsin, bu yaz, gel canım. takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna sensiz bu yaz olmaz canım. Len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len len olmaz canım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Mustafa Köker var. Merhabalar, iyi günler, Türkiye'den selamlar, sevgiler. Mustafa Köker, beni duyabiliyor musunuz? Alo? Evet, sanıyorum telefon bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Arkadaşlarım tekrar deneyecekler. İngiltere'ye uzanacağız. Hayatın Sesleri'nde Mustafa Köker'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir konuya yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İngiltere Eğitim Bakanlığı Sınav Hazırlama Kurulu halen ülkede, ülkenin genelinde uygulanmakta olan Türkçe seviye sınavlarını katılım düşüklüğü gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Bu karar ülkede nasıl karşılandı, bunu soracağız. Çünkü orada yaşayan Türkler ve Türkçe eğitim veren kurumlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sanıyorum Sayın Mustafa Köker telefon hattımızda. Alo.
Alo.
Ha, iyi günler Mustafa Köker. Evet, bağlantımızda bir aksaklık oldu. Ben dinleyicilerimize kısaca açıklamaya çalıştım. Şimdi kararla ilgili neden alındı böyle bir karar ve ülkede yaşayan Türkler tarafından nasıl karşılandı? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Bu İngiltere Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sınav Hazırlama Kurulu'nun kısa yazılışı OCR. OCR'dan Türk eğitimcilere gönderilen resmi yazıda gerekçe olarak katılımın düşüklüğü gösteriliyor. Ancak bu gerekçe diğer toplumlarla, diğer etnik toplumlarla kıyaslandığı zaman çok doğru ve sağlıklı bir gerekçe değil. Çünkü İspanyol, İtalyanların da sınavları var. Onların nüfusu daha düşük bu ülkede ve daha az katılım var. Onun için buradaki Türkçe eğitim veren kurumlar ve bu kurumların üst kuruluşu olan Eğitim Konsorsiyumu, Türkiye'nin Londra Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Londra Eğitim Ateşeliği işbirliğinde ciddi bir kampanya başlatıyorlar bu kararın geri alınması için. Geçen hafta bu gündeme geldi, daha yeni taze bir karar. Hatta hafta başı İngiliz siyasetçilere de konu intikal ettirildi, aktarıldı.
Peki orada yaşayanlar açısından bakıldığında kararda, çünkü sanıyorum yetersiz değil katılım, gerçek anlamda düşük değil herhalde, değil mi?
Çok çok düşük olmamakla birlikte bu sınava giren sınav sonuçları sadece Türk çocuklarını ilgilendirmiyor. Aynı zamanda bu çocukların devam ettiği normal İngiliz okullarının yıllık başarı grafiğini de yükseltiyor. Çünkü bunların aldığı her bir sınav sonucu, başarılı sınav sonucu o okulun hanesine de yazılıyor. Yani konu, evet, sadece Türk çocuklarının sınava alınıp alınmamasıyla sınırlı değil.
Yani eğitim gören öğrenciler çok fazla etkilenecekler bundan aslında.
Bir de Türkçe okullar var burada hafta sonu veya haftanın belli günlerinde. Bu okulların cezbediciliği de kalmayacak. Çünkü yeni düzenlemede mükemmel Türkçe bilenlerin gireceği bir sistem düşünüyor İngiliz Eğitim Bakanlığı. Onu da zaten yurt dışında doğmuş büyümüş çocukların çok mükemmel Türkçe bilen parmakları sayılacak kadar az olur. Bu okullar sayesinde girebiliyorlar ve Türkçe öğreniyorlardı. Ardından da sınava giriyorlardı.
Evet. Peki ne tür tepkiler verildi ve verilen tepkiler doğrultusunda kararda bir değişiklik olması söz konusu mu?
Siyasiler destek vereceklerini söylüyor. Özellikle Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı bölgedeki siyasi parti milletvekilleri bunun yanlış bir karar olduğu görüşünde birleştiler ve takipçisi olacakları sözü verdiler. Bu da bugünkü burada çıkan yerel toplum gazetelerinde yer aldı. Muhtemelen geri adım attırılır eğer ciddi kampanyalar düzenlenirse hem Türk toplum tarafından hem de dediğim gibi siyasiler nezdinde.
Peki diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda orada durum nasıl? Bir mukayese yapmak istersek?
Şimdi bu sınavların bir başka önemi diğer Avrupa ülkelerine göre üniversiteye girecek olan bir Türk öğrenci normalde en az 3 dersten başarılı sonuç alması lazım. Türkiye ile kıyasladığımız zaman anlaşılması açısından söylüyorum. 3 A, B, C notu alması lazım. Türkçe sınavı da yapan Türk çocukları veya başka milletten çocuklar da girebilir Türkçesine güveniyorsa. 4. Puanı da almış oluyor. Yani üniversiteye diğer arkadaşlarıyla bir puan daha önde girme şansı elde ediyorlar. Böyle bir avantajı var öğrenciler açısından da. Üniversiteye giriş kolaylığını sağlıyor. Çünkü 4 A-level yapmış oluyor ki bu çok önemli bir sonuç bu ülkedeki üniversiteye giriş öncesi.
Evet, sanıyorum eğitim gören öğrencilerin daha fazla etkilenmemesi adına bakalım tepkiler ne raddeye getirecek. İlerleyen günlerde bunların sonuçlarını yine sizinle bağlantı kurarak almak dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Köker.
Görüşmek üzere.
İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, İngiltere'den Sayın Mustafa Köker'le telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Orada ülke genelinde uygulanmakta olan seviye belirleme sınavlarının katılım düşüklüğü gerekçesiyle alınan durdurulma kararıyla ilgili. Ve şimdi Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz. Daha sonra tarihte bu haftayla devam edeceğiz.
Karşı eğmem, hayat devam eder, yolumdan giderim. Hiç sanma sakın, sensiz yaşayamam. Hiç sanma sakın, sensiz yapamam. Unutmak ister, son aşkın değilsin. Bir başkasıyla yeniden başlarım. İnan artık seni ben sevmiyorum. İnan artık seni ben istemiyorum. O eskidendi, artık hepsi bitti. Sensiz de çok iyi geçiniyorum. İnan artık seni ben sevmiyorum. İnan artık seni ben istemiyorum. O eskidendi, artık hepsi bitti. Sensiz de çok iyi geçiriyorum. Düşünsem, üzülsem, pişman da olsam, vazgeçmem asla bu fikir, bu karardan. Hatırlatan, seni anlatan, her şeye veda, veda ediyorum. Hiç sanma sakın, sensiz yaşayamam. Hiç sanma sakın, sensiz yapamam. Unutmak ister, sen aşkım değilsin. Bir başkasıyla yeniden başlarım. İnan artık seni ben sevmiyorum. İnan artık seni ben istemiyorum. O eskidendi, artık hepsi çok iyi geçiniyorum. İnan artık seni ben sevmiyorum. İnan artık seni ben istemiyorum. O eski ben artık hepsi bitti. Sensiz de çok iyi geçiniyorum.
Tarihte bu hafta. 'Dinleyicilerimiz, tarihte bu hafta köşemiz başlıyor. Araştırmacı sevgili İstemihan Varışlı ile birlikteyiz. Stüdyomuzda merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, geçen hafta Cuma'yı tamamladık. Tam cumartesi de kaldık. Cumartesi'den yine başlayalım bakalım.
Yine bir hafta su gibi hızlı geçti.
Değil mi?
Nilgün Hanım, 7 Mart 1985... We Are The World şarkısı ilk kez radyolarda duyulmaya başlandı.
Efsane şarkı.
Efsane şarkı. Tabii hemen arkasından da hatırlarsınız 1985'te Afrika'ya yardım için büyük de bir konser organizasyonu da yapıldı. Bunların aslında hepsi böyle giden adımlardı.
75'ten fazla yıldız galiba şarkıyı seslendirdiler değil mi?
Temmuz diye hatırlıyorum ben. Tabii o zaman siyah beyazdı henüz televizyon. Bizdeki televizyon orada seyrettim. Yani çok biz vaktiyle planlı kasetini dinlediğimiz ama görme şansımızın olmadığı bir sürü sanatçı. Beach Boys falan dahi çıkmıştı.
En iyi şarkı, en iyi plak seçilmişti bir de yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
Doğrudur. Bob Geldof aslında organizasyonun arkasındaki isim oydu. Sonrasında mesela o ayarda hani genelde böyle 1-2-3 diye devam eden seriler olmadı ama mesela müziğin ve sanatçıların bir araya gelmesiyle neler yapılabileceğine dair o dönem için bizim özel iletişime dönem için çok hoş bir örnekti. Yani insanlar aslında isterlerse hele de bir sanat dalı üzerinden bir araya gelebiliyorlar aslında.
Evet.
Bu güzel bir haberdi. Sonrasında gene tabii biz mecburen bazı üzücü haberler de vereceğiz.
Evet.
7 Mart 1983 Zonguldak Kandilli Armutçuk'taki maden ocağında bir griz patlaması ve arkasından göçük meydana geldi. 103 kişi öldü. O zamana kadar ki en fazla can kaybının olduğu maden kazası.
En büyük faciası olarak anıldı değil mi madencilik tarihinin?
103 ters çevirirseniz 301 oluyor.
Evet, sonrasında hiç maalesef, öyle bakmamıştım.
Değil mi? Sonra ya, Soma'da 301 can öyle.
Evet, her seferinde bu son olsun yaşadığımız acılar diyoruz ama.
İnşallah. 7 Mart 1986 kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi isteğini içeren 2861 imzalı dilekçe meclis başkanlığına verildi. 7 Mart 1990 Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç evinin önünde maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.
Şoförüyle birlikte.
Şoförüyle birlikte. 1990'la birlikte o 90'ların başlarında var böyle daha evvel hani bahsettik onlardan.
Beyni hala aydınlanamamış bir cinayet olarak
aydınlanamamış.
Evet, kaldı.
Tesadüfi de olmadığı kesin olan çok tabii seçilmiş hedefler. Kendisi aslında hukuk fakültesi mezunu. Babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta Gazetesi'nde 1952'de başlıyor gazeteciliğe. Dergilerde de yayın yönetmenliği yapıyor. Hayat ve Ses dergileri. O dönem. Sonra bir dönem Milliyet'te, sonra da Hürriyet'te çalışıyor ve böyle bir suikast sonucu maalesef aramızdan ayrılıyor. 7 Mart 1957 Ankara sokaklarında rock and roll haber böyle. Hmm. Gece sinemasından çıkan gençler sokakta rock and roll dansı yapınca zabıtalar duruma müdahale etmişler.
Sinemadaki sinema filminden mi etkilenmişlerdi acaba?
Mutlaka. Şimdi araştırma, ben filmi öğrenemedim. Hı hı. Fakat muhtemelen Ulus Sineması. O zaman Kızılay'da. Ankara'da şimdi Soysal Çarşısı'nın olduğu yerde Ulus Sineması vardır. Bir de Cevat'ın Yeri diye bir restoran. O dönemin çok ünlü iki tane yeri. Fakat Amerika'da...
Ankaralılar bilirler.
Ben tabii biz yetişemedik ona ama babamlardan çok dinlemişliğim evet. var. Nilgün Hanım, 1955'te Amerika'da Blackboard Jungle diye bir film vizyona girer. Glenn Ford ve Sidney Poitier oynuyor. O filmin sonunda Bill Haley and the Comets grubunun bu çok meşhur Rock Around the Clock diye bir şarkı vardır. O filmin o final jeneriğinde çalınca gençler koltukları kırıp kendilerini yer açıp dans etmişler. Rock'n'roll'un dünyadaki ilk çıkışı, yani kitleye açılması, o kabul edilir. Ama tabii teyit edemediğim için bu bilgiyi veremiyorum. Belki de bu filmdir.
Çünkü evet.
Bir okulda geçer, çok öğrencileri sorumlu olan bir okuldur. Öğretmenlerin cephesinden, öğrencilerin cephesinden vesaire. Filmin sonunda gerçekten o çok ritmik şarkı çalınca oradaki gençler nasıl dans ettilerse bizim gençler de dışarıda.
Etkilenmişler.
Koltukları kırmamışlar.
Evet.
Pazar güne geldik. 8 Mart 1857 Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı bu tarihten itibaren kutlanmaya başlanıyor. 8 Mart 1984 Yunanistan Türk savaş gemilerinin bir Yunan destroyerine ateş açtığı iddiasıyla nota veriyor ve Büyükelçisi'ni geri çağırıyor. Şimdi bu Hora gemisi vardı. Ara ara sismik araştırmalar yapmaya Ege'ye çıkardı. Türkiye ile Yunanistan arasında biraz gerilim artardı. Bu 84'teki hadiseden sonra savaş tehlikesine en yaklaştığımız bir sonraki hadise 1987'deki sismik bir gemisini gene yaptı araştırmalardır. Ege Denizi'nde, çünkü işte petrol rezervleri olduğu vesaire söyleniyor. Ara ara da ülkeler biraz iç politikaları da öyle karışınca birbiriyle bir hırlaşırdı. Yani Türkiye özellikle Yunanistan sever böyle iç politikası karıştığı zaman. Ama inşallah dilerim iki ülke arasında hiçbir çatışma olmaz. Çünkü birbirine çok benzeyen, birçok kültürde ortak olan iki tane komşu ülke. Ara ara hep maalesef iki ülkenin de toplumunun yüreği ağzına geliyor.
Evet.
Pazar siteyiz. 9 Mart 1934 Sovyet kozmonot Yuri Alekseyevich Gagarin'in doğum tarihi bu. 1961'de uzaya çıkan ve dünya çevresinde yörünge turunu tamamlayan ilk insan. Kendisi teknik okulda okurken okulun havacılık kulübüne üye oluyor ve ondan sonrasında kendini Sovyet Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak buluyor. Ve 68'de bir eğitim uçuşunda, bir savaş uçağıyla eğitim uçuşuna çıkıyor ve orada bir kaza sonucu iki kişilik bir uçak, o MiG-15 tipi. Orada pilotların ikisi de ölüyorlar. Havacılıkla başlamış, uzaya çıkmış, sonra da yine havacılığın hazin bir yönü bu şekilde bitiyor.
Evet.
9 Mart 1945 Filistin'den gelen 36 bin diş fırçası piyasaya sürülmüş.
Evet, ilginç.
Tuvalet kağıdının da Türkiye'ye gelişi 1960'lar Trabzon'daki Amerikan üssüne getiriliyor. Oraya, daha doğrusu oraya bir Amerikan heyeti gidecekken tuvalet kağıdı da yollanıyor vesaire. Yani diş fırçası da
böyle bu tarihlerde mi tanışılmış o zaman?
Muhtemelen. Yani mutlaka vardı.
Evet.
Daha belki yaygın miktarda. Evet. Ve bu ilk diş fırçaları aslında çok problemli fırçalar. Yani bu tarihle çok alakalı.
Ne açıdan?
Çünkü uçlarının çok böyle bir mikro tıraşla yuvarlatılması gerekirmiş diş fırçasının. Yoksa diş etlerine o dönem diş eti hastalıklarına zarar verebiliyor diye. 9 Mart'tayız gene, 1996. 1990 yılında öldürülen gazeteci Çetin Emeç'in katil zanlısı olarak aranan İrfan Çağrıcı İstanbul'da yakalandı. Oradan sonrası da devam etmedi.
Evet.
Ortaya çıkan, yani gerçekler çıkmadı ortaya. 9 Mart 2000 Güney Kore'de saatlerce bilgisayarın önünden kalkmayan 37 yaşındaki Kim Wang-su aşırı yorgunluk ve stresten öldü.
Bilgisayar müptelalarına duyurulur.
Duyurulur.
Evet.
Uzun uçuşlarda da uçak yolcuna biliyorsunuz mutlaka kalkıp hareket edilmesi söyleniyor. Evet. Muhtemelen çok heyecan verici bir oyun oynamıştır. Hepimiz oynadık. Şimdi onu da inkar etmeyelim. Salı günündeyiz. 10 Mart 1990 günlerce süren gösterilerden sonra Haiti Devlet Başkanı General Prosper Avril istifa etti. Bir gösteriler oluyor. Gösterilerin bir evresinde askerler ateş açınca 11 yaşında bir kız vuruluyor. Ondan sonra olayların çapı ve gösterilerin de boyutu büyüyor. Sonra da Başkan Avril bir Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Florida'ya gidiyor, ülkeyi terk edip. 10 Mart 1997'de bu Vampir Avcısı Buffy dizisi gösterime giriyor. O zamana kadar biz vampirler bu 50'li yılların prodüksiyonlarında özellikle Lugo Bellosi'ni canlandırdı. Çok vakur, ciddi adamlardı. Bunlar gece gündüz gezen, birbiriyle şakalaşan, arkasından da bir sürü benzer prodüksiyon geldi. Yani biraz daha
hele böyle. Hele şimdilerde çok daha fazla gençlerin özellikle ilgi gösterdikleri.
Evet, ama bu dizi tutunca arkasından bir sürü geldi, yapım devamı geldi. Çarşamba gündeyiz, 11 Mart. William Shakespeare'e göre eserindeki Romeo ve Juliet karakterleri bugün evlenmişler. 11 Mart 1302'de.
Efsane aşıklar.
Efsane aşıklar. 11 Mart 1947 Türkiye Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na, IMF'ye katıldı. 11 Mart 1988 montajı Türkiye'de tamamlanan ilk F-16 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Perşembe gündeyiz, 12 Mart 1918 Erzurum'un kurtuluşu. Çok şeyler anlatılabilir ama Kazım Karabekir'in anılarından ben müsaade ederseniz iki cümle
lütfen
okuyacağım.
Tabii ki.
Bütün manzarayı orada gösteriyor. Erzurum'da halk gözyaşları içinde kimi babasını, kimi kardeşini yakılmış ya da süngülenmiş buluyor, saçlarını yoluyordu. Sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu.
Evet, çok dehşet verici.
Dehşet verici, evet. Harpte cephede değil sadece trajedi, cephe gerisinde de çok trajedi var. Ve 12 Mart 1921 İstiklal Marşımız kabul edildi. 12 Mart 1965 Güney Vietnam seyahatinden dönen General Johnson, Amerika Başkanı Lyndon Johnson'a oraya asker daha çok yollamamız lazım dedi. 27 bin kişilik personel sayısı yıl sonuna kadar 180 bine çıktı. 1973 harbin sonuna kadar da 500.000'ı bulacaktır ve artık orada ciddi bir harp başlamış oldu tam evet. Anladığımız anlamda. 12 Mart 1971 ben de çok seviyorum kendisini. Müzisyen Ogün Sanlısoy doğdu. Kendisi evet, aslında
en üstü. Rock'ın ismi.
Güzel sesini, tarzını, duruşunu da çok beğeniyorum.
O zaman program bölümümüzün sonunda hem de programımızın sonunda o güzel şarkılarından tamam, birini tamam. Dinleyelim.
Vallahi
olur mu?
Vallahi keyif alırım dinlemekten gene. Tamam. 12 Mart 2003 Çin hükümeti kısa süre sonra Şangay ve Pekin'de konser verecek olan Rolling Stones grubuna repertuarlarındaki 4 tane şarkıyı repertuardan çıkarmalarını bildirdi. Buna benzer bir olayda Sovyetler Birliği varken henüz orada ilk konser veren batılı grup Bonnie M grubudur. Fakat Sovyetler Birliği yönetimi
Money diye hatırlıyoruz değil mi?
ve bir Rasputin diye bir şarkıları vardı. Evet. Rasputin de yani tarihte var olmuş bir karakter. Saraya çok yakın, müneccim. O şarkının sonunda "Oh those Russians" derler. Ah bu Ruslar yok mu manasında bir nida. Diyorlar ki şarkıyı söyleyebilirsiniz ama sonundaki o ah bu Ruslar cümlesini kullanmayacaksınız derler.
Evet.
12 Mart 2013 tiyatro ve sinema oyuncusu Dinçer Çekmez vefat etti. Kendisinin bir "o kadar" diye bir kükremesi vardır. Onu dinleyenler hatırlayacaktır.
Kemal Sunallı filmlerden, evet. Gazino Patronu'nun olduğu filmlerinden hatırlayabiliriz. Kabadayı rolü deyince belki evet. Gözlerinin önüne gelmiştir dinleyicilerimizin.
Külhan Bey'i tavırlarını evet. Güzel canlandırıyordu. Bir de Şark Bülbülü filminde "Bana Mazlumu Getirin" repliğiyle başlayan bir sahne vardır. Orada Kemal Sunal'la gerçekten bunlar güzel filmlerdi bizi. Böyle keyifli izlememizi sağlayan.
Evet.
Allah rahmet eylesin diyoruz. Cuma günü 13 Mart 1519 İspanyol kaşif Cortez Meksika'ya ayak bastı. Bana sorarsanız eski dünya için güzel şeyler başladı. Fakat oranın yerlileri için çok hazin bir sürecin de başlangıcı oldu. 13 Mart 2012 tam 244 yıl boyu yayımlanan Britannica ansiklopedisi artık yayınlarına basılı olarak devam etmeyeceğini
evet, biliyoruz. Okul yıllarından çok iyi hatırladığımız bilgisayarın, internetin olmadığı dönemlerde hemen her evde olan başvurduğumuz ya da kütüphanelere giderek başvurduğumuz bir çok önemli bir kaynaktı
Johnson
aslında.
Johnson gibiydi evet. O da elektronik aleme yenik düştü.
Düştü. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
bugün
ederim.
İçin. Şimdi Ogün Sanlısoy'dan Sayma adlı şarkıyı dinleyelim ama sizi de bırakmayalım stüdyomuzdan. Kuramızı evet. Siz çekin
tamam.
Lütfen.
Olur.
Geceler. sandım, ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yan yana. Saramadım o belinden bir daha.
Evet, böylece anmış olduk kendisini de. Şimdi sizden rica edelim. Kurağımızı siz belirleyin lütfen. Dinleyicilerimiz neler demişler? Ben de şöyle bir bakayım. Almanya'dan Ali Rıza Tenlik, doğayla iç içe, stresten uzak, huzurlu yaşamak, sağlıklı olmak için yeterlidir. Biz Hayatın Sesleri programını dinleyerek huzur buluyor, stres atıyoruz demiş. Ne güzel o huzuru buldurabiliyorsak dinleyicilerimize. Evet. Avusturya'dan Süleyman Kılıç Arslan, sağlıklı olmak için bol bol yoğurt yiyeceğiz. Bol bol yürüyeceksin demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Almanya'dan Ali Oda, sağlıklı olmak için yeterli bir kazanca sahip olmak ve özgür bir ülkede yaşamak gerekiyor. Yine Almanya, Ferit Hünerli, sağlıklı olmak için genetik mirasınızın iyi olması gerekir. Bir de çok fazla şey takmayacaksınız kafaya demiş. Sağlığımı korumak için bol bol sebze meyve yiyorum. Her gün en az 2 litre su içiyorum ve elimden geldiğince yürüyüş yapmaya çalışıyorum demiş. Fransa'dan Şahika Sağlam, Avusturya'dan Ahmet Şan, düzenli doktora gitmek, tahlil yaptırmak, sağlıklı olmak bence çok önemli. Özellikle de kanser gibi hastalıkların erken teşhisinde demiş. Yine Fransa'dan Tuncay Çuhadaroğlu, sağlıklı olmanın birinci koşulu bence iyi beslenmektir. İyi beslenmek için de doğal beslenmek gerekir demiş. Bursa'dan Mehmet Civanoğlu, sağlık için stressiz ve sakin bir yaşam öneriyor. Kemal Derici yine Bursa'dan. Bunlar internetten dinleyen dinleyicilerimiz. Sağlıklı bir yaşam için sigara ve alkole yaklaşılmayacak demiş. Ve Almanya'dan Necati Sezer, sağlıklı olmak için düzenli uyumak lazım. Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz demiş. Sağlıklı olmak için ne yapmalı sorumuzun cevaplarını. Daha pek çok dinleyicimizin cevapları var, ancak biz bu kadarını paylaşabiliyoruz programımızın artık son dakikaları. Lütfen kurağımızı siz çekin, bakalım dinleyicilerimizden kim kazanacak. Bizden TRT sanatçılarının bir CD'sini yollayacağız.
Nilgün Hanım 5.
5. Hemen bakalım 5. Şahika Sağlam Fransa'dan, sağlığımı korumak için bol bol sebze meyve yiyorum. Her gün en az 2 litre su içiyorum ve elimden geldiğince yürüyüş yapmaya çalışıyorum demiş. Bir de anladığım kadarıyla bizi de dinliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşam diliyoruz dinleyicimize. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İstemihan Varış'la haftaya yine birlikteyiz. Bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı hafta sonu. Sonları. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Herkese iyi eğlenceler.